Ayrım 24.
Bu yeterli bilgi değildi ama Mazda'nın Anadolu yakasında görülmesi manidardı. Saat gece yarısını geçmişti ve Alper çiftinin evinin önünde nöbete giren yeni ekip karı kocanın hala dönmediklerini telsizle haber veriyordu. Albay'ın içini garip bir huzursuzluk kaplamıştı. Bunca yıllık tecrübesi kötü bir şeylerin olduğunu sinyalini veriyordu. Alper çifti bir an önce bulunmalıydı. Gerekirse iğne deliğine kadar araştırın ve bana onları bulun emrini verdi. Ajan Pervin Moralı o sırada ilginç bir düşünce ortaya attı. Albayım, sakın kızlarını görmeye gitmiş olmasınlar. Biliyorsunuz çocuk bir süreden beri babaannesinin yanında kalıyor. Bu akıllarına gelmemişti. Hemen kadın telefonla arayın dedi. Müzeyyen Hanım'a telefon edildi. Pervin Moralı briefing salonuna döndüğünde yüzü asık ve endişeleri artmış görünüyordu. Orada yoklarmış albayım ama sanırım önemli bir şey öğrendik. Alperlerin kızı Ayşe bu akşamüstü kaçırılmış. Kadıncağız önce söylemek istemedi. Sesi ağlamaklıydı ve perişan hali telefonun bu ucundan bile belli oluyordu. Sıkıştırınca konuştu. Oğlu kimseye söylememesi için annesine baskı yapmış. Sanırım kızlarının peşine düştüler. Şu anda küçük kızlarını aradıklarını sanırım. Haber briefing salonunda bomba etkisi yapmıştı. Albayın yüzü asıldı. Buna cesaret edeceklerini sanmazdım dedi. Binbaşı Erol, polisten yardım isteyelim. Bir ekip gitsin, babaanneden geniş bilgi alsın. Münasip mi efendim? Diye sordu. Albay başını salladı. Az sonra Yıldız'daki bölge müdürlüğünde hummalı bir faaliyet başladı. Telefonlar ediliyor, ekipler kuruluyor, vazife taksimleri yapılıyordu. Albay, binbaşıyı yanına çağırdı. Sence çocuğu nereye kaçırmış olabilirler? Diye sordu. Binbaşı bir an bile tereddüt etmeden, sanırım Kandilli'deki köşke, diye cevap verdi. Aynı saatlerde Kandilli'deki köşkün çalışma odasında üç adam, gergin ve sinirli bir ortamda münakaşa ediyorlardı. Muhtar basmacı yavaş yavaş soğukkanlılığını kaybetmeye başlamıştı. Bir daha ara şunları, diye bağırdı. Karl Weber, yan gözle koltukta prosunu terlendiren Günter Zeiner'e baktı. Adamın yüzü terlemişti. Weber, masanın başına gelip telefonu eline aldı ve bir saatten beri belki 20. keredir Alperlerin evinin numaralarını çevirdi. Açan yoktu, numara cevap vermiyordu. Bu telefonu bekliyor olmalıydılar. Evde telaş ve korku içinde edilecek telefonu beklemeliydiler. Bir yere gitmiş olamazlardı. Weber, onların polise müracaat edebileceklerini asla düşünmüyordu. Bu takdirde ellerindeki rehin kıza ne yapabileceklerini gayet iyi anlatmıştı. O halde telefon niye açılmıyordu? Ne cehennemdeydi bu namussuzlar? Sol elinin kesik parmağının geriye kalan boğumunu kaşımaya başladı. Ne hikmetse sinirleri gerilince hep orası kaşınırdı. Cevap vermiyorlar diye homurdandı. Muhtar basmacının yüzüne bakmaktan özellikle kaçındı. Patron fena halde sinirliydi. Garip bir tabiatı vardı adamın. Sinirlendikçe olması gerekenin aksine yumuşak ve sakin bir tarzda konuşuyor, hareketlerinde belli bir ağırlık ve incelik peydah oluyordu. Bu davranışlarıyla büsbütün korkutucu oluyordu. Yanlış yaptık dedi. Sizin düşüncelerinizi onaylamakla hata ettim. Bekleyecektik. Evet, parayı bankaya yatıracak ve bekleyecektik. Teklif ettiğim servet Doktor Selim'i kararsızlığa sevk etmişti. Her insanın satın alınacak bir bedeli vardır. Kararsızdı ama anlamıştım. Teklifimi kabul edecekti. Aksi halde benle öyle bir pazarlık yapmazdı. Ona bütün hayallerini gerçekleştireceği bir ümit kapısı açmıştım. Yanlış yaptık. Şimdi samimi olmadığımızı anladı ve polise gitti. Karl Weber bu düşünceyi kabul edemiyordu. İmkansız. Polise gidemez. Onu korkuttum. Çocuğu lime lime doğrayacağımı bilir ve göze alamaz. Muhtar basmacı gayet sakin. Sen yalnız sadist değil, aptalsın da, dedi. Gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Weber hiç cevap vermedi. Muhtar basmacıyı uzun süren bir emeğin, seneler alan bir araştırmanın heba olup gittiğini gösteren üzüntü almıştı. Önüne bakıp ağır ağır, bu işi kapatmalıyız, dedi. Günter Zeiner ile Karl Weber itiraz edecek oldular. Yapma patron, hemen ümitsizliğe kapılma. Biraz daha bekleyelim. Hadiselerin gelişmelerine göre davranışlarımızı ayarlarız. Saçmalamayın diye bağırdı basmacı. Polisler kapıya dayandıktan sonra mı? Weber yine itiraz etti. Doktor Alper hiçbir şey kanıtlayamaz. Onun iddiaları soyut ithamlardan ileriye gidemez. Ya çocuğu kaçıran iki serseri? Onları unutuyor musunuz? Ottahan'ı tanıyorlar. Polis onları enselerse gerisi çorap söküğü gibi gider. Bülbül gibi konuştururlar. Karl Weber, öyleyse onları polis bulmadan önce temizleyelim, dedi. İkisi de Karl Weber'in yüzüne baktılar. Kim yapacak bu işi, diye basmacı sordu. Tabii ki ben, diye sırıttı Weber zevkle. Bütün soğukkanlılığına rağmen Alman'ın adam öldürme konusundaki iştahı ister istemez basmacıyı düşünceye sevk etti. Adamın tehlikeli bir hasta olduğuna inandı artık. Şimdi gözleri ışıl ışıldı. Yeni bir hata yapmamak için iyi düşünmeliydi basmacı. İş birden çığırından çıkmıştı. Önce Doktor Kenan, arkasından çocuk kaçıran iki serseri. Hadiselerin gidişatı hiç de umduğu gibi gitmiyordu. Kara kara düşünmeye başladı. Bütün hata Günter Zeiner'de diye düşündü. Kötü bir ekip kurmuştu. Adam öldürmekten zevk duyan bir sadistle homoseksüel bir tıp adamı. İkisi de işe yaramazdı. Halbuki Zeiner onlara çok güveniyordu. Belki de asıl hatayı Almanya'ya gittiğinde Zeiner'e inanmakla yapmıştı. Altona'da daha tanıştıkları ilk gün bu Türk zenginliğe planını açıklayıp maddi ve manevi destek istemişti. Yine de adamı fazla suçlayamazdı. Kendini iyi tanırdı. İçindeki ihtiras ve tutkular kavuşmayı umduğu altınların değerini işitir işitmez harekete geçmişti. Reddetmeyi hiç düşünmemişti bile. Otto'yu uyandır, dedi sonunda. Karl Weber hızla kapıya yöneldi. Ottohan üst katta küçük kızın yanındaydı. Dışarıya çıkıp kapıyı kaparken Doktor Zeiner, en isabetli kararı verdiğinize eminim, dedi. Geride olaya karışmış ne kadar az adam bırakırsak o kadar iyi olacak. Saat bile yaklaşıyordu. Fakat Banusel Hanım hala uyuyamamıştı. Okumaya çalıştığı kitabı atlas yorganın üstüne fırlattı. Komodinin üzerinde duran uyku haplarından iki tane alıp viski bardağına uzandı. Doktoru uyku ilaçları kullandığı zaman asla alkol almamasını söylemişti. Ne saçmaydı. İhtiyar doktor bir türlü alkol süzdüremeyeceğini anlayamıyordu. Bir an durup elindeki renkli drajelere baktı. Faydası olmayacağını biliyordu. Yine de ağzına attı. Üstüne viski içti. Yüzünü buruşturup ayağa kalktı. Boğulacak gibiydi. Belki menopozun etkisiydi. İkide bir içinden yükselen bir alev dalgası bütün vücudunu sarar, beynine doğru yükselir, yüzü pençe pençe al olurdu. Alkolün verdiği sarsak adımlarla balkon kapısına doğru yürüdü. Kapıyı ardına kadar açıp serin havayı içine çekmek istedi. Bu gece mehtap, bulutlar arasında kaybolmuş, sonbaharın hüznünü yansıtan serin ve çiseleyen bir yağmura yerini bırakmıştı. Yatak odası en üst kattaydı. Boğazdan esen sert rüzgar, korudaki ağaçların arasından ıslıklar çalarak geliyor ve kadının şifon sabahlığının örtemediği çıplak kollarını yalayıp gidiyordu. Kadın üşüdü. Kendi elleriyle çıplak kollarını kavradı. Dalgın ve hülyalı gözlerle bu bahçede geçirdiği çocukluğunu, ilk genç kızlık çağını hatırladı. Tabii o zamanlar bu köşk daha inşa edilmemişti. Koru o tarihlerde daha da geniş ve tamamı babasına aitti. Bundan 30-35 sene evvel hafta sonları ailece kır gezintisi yapmak saikiyle bu koruya gelirlerdi. Babası o devirlerin saygıdeğer zengin bir sanayicisiydi. Muhtar da ortağının oğlu. Para parayı çeker mantığı o devirde de geçerliydi. Babası ortağının oğluyla evlenmesini istemişti. O yıllar Arnavut köyündeki Amerikan Koleji'ni yeni bitirmişti. Ne olduğunu anlayamadan, doğru dürüst fikri bile alınmadan kendini evli buluverdi. Muhteşem bir düğünleri olmuştu ve kabus da aynı gece başlamıştı. Muhtar iktidarsız bir adamdı. Sıhhatli ve normal bir kadın olan Banusel'in bütün dünyası daha o geceden yıkılmıştı. Bunu kaderin bir cilvesi addedip, iki sene kadar hiç sesini çıkarmadan, talihin kendisine oynadığı bu kötü oyuna rıza gösterip yaşadı. Evlendiklerinden bir ay sonra yatak odalarını ayırmışlardı. Yalnız geçen uzun seneler çok sıkıntılı olmaya başlamıştı. O tarihlerde kader karşısına Esat isimli bir hariciyeciyi çıkarmıştı. Olgun, kültürlü ve yakışıklıydı genç adam. Sanki ruhunda esen fırtınaları ve yaşamındaki o korkunç boşluğu biliyormuşçasına yaklaşmıştı ona. Hisli, ince, duygulu, kadına nasıl hitap edileceğini bilen biriydi. Kısa bir süre sonra aşık olmuştu adama. Ve bir kış günü adamın teşvikiyedeki garsonun yerinde yatağına girivermişti. Banusel gerçek erkeği o zaman tanımıştı. Yine o gün tabiatın insana verdiği bu zevkten herhangi bir içtimai veya ahlaki değer uğruna feragat edilemeyeceğini anladı. Önce dürüstlükle hayatında biri olduğunu ve boşanmak istediğini kocasına açtı. Muhtar teklifini reddetti. Bu kendisine olan aşkından değil, ağır hasta olan babasının bırakacağı mirastan kaynaklanıyordu. Nitekim ağır hasta olan babası ölünce bir anda kocasından daha zengin biri haline gelivermişti. Banusel balkon kapısını kapattı. Menopozun sıkıntısı yavaş yavaş geçiyordu. Kendini yatağın üstüne attı. Düşünceleri tekrar seneler evveline gitti. Kıskanç ve hırslı bir adamdı muhtar. Esat'la ilişkisini bir türlü kabul edememişti. Bir kış günü Esat'ın Uludağ'da kayak yaparken bir yerden yuvarlandığını ve kaza sonucu kötürüm kaldığını işitti. Ona bu haberi bizzat muhtar vermişti. Gözlerinde aşağılayıcı ve kahredici parıltılarla. Ama Banusel hayatın bu büyük zevkini öğrenmişti artık. Esat'ı başkaları takip etti. Şimdi isimlerini hatırlayamayacağı kadar çok erkekler. Gerçi önceleri hayatına giren bu adamlar da çok kısa sürelerle apar topar kendisini terk ediyorlardı. Ya bir yerlere tayinleri çıkıyordu, ya tenha bir yerde öldüresiye dövülüyorlardı, ya da belirli bir bedel karşılığı birden ortadan toz oluyorlardı. Banusel de erkeklerden nefret de o tarihlerde başlamıştı. Artık karşı cinsi, aciz, zavallı ve iğrenç bir yaratık olarak görüyordu. Ama normal ve sağlıklı bir kadındı. Erkeksiz yaşayamayacağının da bilincindeydi. Kadınlığına varamadan aşkın dolmayacağına inanmış, erkeği sadece behimi hislerin giderilmesinde bir vasıta olarak değerlendirilmişti. Kocasının asla kendisini boşamayacağını anlamıştı. Bir çocuğu olsa belki bu hayata katlanabilirim diye düşünmüş ama bunun asla gerçekleşmeyeceğini de anlamıştı. İlerleyen yıllarda kocası muhtelif hile ve desiselerle babasından intikal eden mirasa da vaziyet etmiş, bu koruda öylece el değiştirmişti. Banusel Hanım yine de zengin bir kadındı. Parasal olarak kocasına muhtaç sayılmazdı. Ama daha yıllar evvel mutluluk trenini kaçırdığını biliyordu. Zaten alkolle aşırı dostluğu da o yıllarda başlamıştı. Tek sarıldığı, medet umduğu şeydi. Renkli renkli içki bardakları. Ömrü boyunca kocasından nefret etmişti. Hayatının kabusuydu o. Boşalan bardağa Jim Beam şişesinden iki parmak daha viski koydu. İçini yeniden ateş basmış, o kahredici alevin dalga dalga beynine doğru uzandığını hissetmeye başlamıştı. Hariciyeci Esat aklına geldi birden. İlk aşkı. Ne çok sevmişti onu. Dün köşkün merdivenlerinde rastladığı gence çok benzerdi. Uşakla konuşurken Doktor Selim diye tanıtmıştı kendini. Aklı başından gitmişti. Hala 30 sene önceki heyecanları yaşıyormuş gibi hissetmişti kendini. Olağan dışı bir şeydi bu. 30 sene sonra sönmüş ve yıpranmış ruhunun derinliklerinde yeniden tomurcuklanıp filizlenmeyi bekleyen bir aşk ateşiydi sanki. Menopozun sendromlarından nefret ediyordu. Balkon kapısını tekrar açtı. İçeriye dolan serin havayı soludu. Yüzünün hala pençe pençe kızardığını duyumsuyordu. Yatak odası korunun arka yüzüne bakardı. Bahçede bir hareket sezinler gibi oldu. Önce hiç mühimsemedi. Devriye gezen korucular olabileceğini düşündü. Ama hayır, bunlar korucuya benzemiyorlardı. Birden keyiflendi. Yoksa birileri muhteşem muhtar basmacıyı soymaya mı kalkışıyordu? Keşke öldürmeye kalkışsalardı diye söylendi ve karşısına çıkan eğlenceyi daha iyi ve yakından takip etmek için odanın ışığını söndürdü. Viski kadehini eline alıp balkona çıktı. Sırtını duvara dayadı. Aşağıda olanları seyre başladı. Yukarıda bir kapının açılıp kapandığını duyan Selim, sırtını duvara dayayıp hareketsiz kaldı. Selma da aynı şeyi yaptı. İkinci katın açık koridorunda biri yürüyordu. Şanssızlıktı bu. Adam kafasını çevirip aşağıya bakarsa onları görecekti. Selim nefesini tuttu. Koca köşkte çıt çıkmıyordu. Apleyin loş ışığında odadan çıkan adamın Karveber olduğunu gördü. Tüyleri diken diken oldu. Selma da adamı görmüştü. Gayri ihtiyari dudaklarını ısırmaya başladı. Allah'tan kapının sesini erken duymuşlar ve kımıldamadan durmayı becermişlerdi. Weber, boş merdivenlere bakmadan yürüyüp üst kata çıkmaya başladı. Belli ki adam kendini emniyette hissediyordu. Saatin bire yaklaşmasına rağmen evde uyanık birilerinin olması, Karl Weber'in çalışma odasından çıkması, burada da olağan dışı bir şeylerin cereyan ettiğinin deliliydi. Selim düşmana çok yaklaştıklarını hissetti. Acaba kızı neredeydi? Weber, merdivenlerdeki görüş alanından uzaklaşınca hemen karısının kolundan çekip koridora ulaştılar. Yumuşak halılar üzerinde koşar adım gidip ikinci kata çıkan merdivenlerin önünde durdular. Kulaklarına konuşmalar geliyordu. Burada durmaları çok tehlikeliydi. Çalışma odasından biri daha çıkarsa burun buruna geleceklerdi. Yukarıya da çıkamazlardı. Weber biriyle konuşuyordu. Kulak kabarttı. İngilizce konuşuluyordu. Bir kadın sesiydi bu. Selim sesin sahibini tanıdı. Konuşmalar kesildi. Kapanan bir kapı sesi geldi kulaklarına. Sonra da üst kata tırmanan Weber'in ayak sesleri. Yanılmıyorum diye düşündü Selim. Kızı en üst kattaydı. Ve Weber galiba onun yanına gidiyordu. Bunu düşünmek bile yüreğini titretti. Tabancaya sıkı sıkı sarıldı. İkinci katın merdivenlerini bir solukta çıktılar. Ev sessizliğini koruyordu. Koridorun tam ortasındaydılar şimdi. Koridora açılan bir sürü kapalı kapı vardı. Bir kat daha çıkmalıyım diye düşündü Selim. Kızı en üst katlı, o sadist Alman'ın çıktığı odada olmalıydı. Birden karısının kendisini çekiştirmesiyle irkildi. Aşağıdan sesler geliyordu. İkisi birden uzanıp trabzandan aşağıya baktılar. Akseden sesler artmıştı. Aşağıda bir koşuşturma vardı. Siyah beyaz mermer kaplı giriş katında adamlar belirdi. Korumalar içeri girmişti. Selim dışarıdaki korucuların yaraladığı adamla öldürdüğü Doberman'ı bulduklarını anladı. Şimdi hapı yutmuşlardı. Lanet olsun diye söylendi. Daha kızın nerede saklı olduğunu bile bulamadan köşke bir takım yabancıların girdiğini anlamışlardı. Evin içi bir anda muhafızlarla dolacak, her taraf didik didik aranacaktı. Selim korkuyla saklanacak bir yer aradı. Aşağıya inemezdi. Alt katta en az 5 korucu toplanmıştı. Daha şimdiden. Yukarıya çıkmayı düşündü bir an. Zaten kızı da oradaydı. Orada olması lazımdı. Artık dakikalar değil, saniyeler söz konusuydu. Bir an önce karar vermesi gerekiyordu. Kararsız etrafına bakındı. Yukarıya çıkmak da zaman alacaktı. Aşağıdan gelen sesler artmaya başladı. Korucular bir alt kattaki çalışma odasının kapısını tıkırdatıyorlardı. Selim kendine en yakın olan kapının tokmağına el attı. Kilitli değildi. Kapı aralandı. İçerisi zifiri karanlıktı. Daha fazla oyalanamazdı. Selma'yı kolundan tutup içeri çekti. Odanın tüm perdeleri kapalı olduğundan dışarıdan ışık sızmıyordu. Bir süre gözleri karanlığa uyum sağlayıncaya kadar beklemeliydiler. Durumu ilk fark eden yine Selma oldu. Sıkı sıkıya kavradığı kocasının elini sıkarak ''Burası parfüm kokuyor.'' dedi. Kokuyu düşünecek zaman değildi. Selim başını çevirip şöyle bir baktı. Zifiri karanlıkta hiçbir şey görünmüyordu. O da birden elektrik ışığına boğuldu. Selim ve Selma dehşetle geriye döndüler. Sırtında şifon sabahlığıyla Banusel Hanım gülerek onlara bakıyordu. ''Girin.'' diye seslendi muhtar basmacı. Kapı açılıp korumaların şefi içeriye süzüldü. Yüzü endişeli ve tedirgindi. Saygıyla masasının başına yaklaştı. ''Ne var?'' diye gürledi basmacı. ''Beyefendi, bahçeye birileri girmiş. Adamlarımızdan birini vurmuş ve kuzgunu öldürmüşler.'' ''Diğer köpekler nerede?'' ''Hepsi bahçede. Her yere aratıyorum efendim.'' ''Kuzgunu nerede buldunuz?'' ''Korunun kuzeydoğu kısmında. Sanırım duvarı aşmış olmalılar. Diğer kısımlarda her şey normal. Korucu baygın, başına sert bir cisimle vurulmuş. Konuşacak gibi değil. Ne yapmamı emredersiniz?'' Muhtar basmacı bir an düşündü. Bu bir polis baskını olamazdı. Rahatladığını hissetti. Doktor Selim büyük bir çılgınlık yapmış ve çocuğunu kendi başına kurtarmaya tevessül etmişti. İnsani ama çok aptalca bir davranıştı bu. ''Önce bahçeden başlayıp her yanı didik didik arayın. Sonra da köşkün içini. Bu akşam üst kattaki bir küçük misafirimiz var. Onu iyi korumamız gerekiyor. Anlıyor musun? O nedenle üst kata ne olur ne olmaz iki nöbetçidik. Sık sık da bana durumu bildirin. Haydi durma şimdi.'' Korumaların şefi dışarıya çıkarken Carl ile Otto içeriye giriyorlardı. Otto telaşla ''Neler oluyor?'' diye sordu. ''Sanırım Doktor Selim kızını kurtarmaya geldi. Hem de yalnız, polise başvurmadan.'' Carl Weber'in gözleri parıldadı. Müthiş keyiflenmişti. Ona iş çıkmıştı. Tam ona göre bir iş. Konu da insan avı. ''Aramaya ben de katılacağım.'' dedi. Muhtar basmacı başını sallarken ''Hırpala, fakat sakın konuşturmadan öldürme.'' diye söylendi. Carl Weber bahçeye fırladı. Elinde en az 30 santim uzunluğunda Rambo tipi bir hançer vardı. Gözleri bir an karanlığı taradı. Korumaların şefi bahçedeki bütün ışıkları yaktırmıştı. Korunun büyük bir kısmı gündüz gibi aydınlanmıştı. Bahçede büyük bir insan avı başlamıştı. Selim silahını Banuser Hanım'a doğrulttu. Kadın gülümsemesini kaybetmemişti. Kadının bağırmadan, sakin ve telaşsız duruşuna bir anlam veremiyordu. Bir an ne yapacağını bilemedi. Kadın mağrur ve muzaffer bir edayla, "Demek muhtarın düşmanısınız," dedi. Sanki bunu öğrenmekten son derece keyiflenmiş gibiydi. Selim sesini çıkarmadı. Kadın kendisine yöneltilen silahı çaldırmadan ağır adımlarla yaklaştı. Selim'in burnunun dibine kadar geldi. Pervasızca silahı tutan eli itti. Gözlerini genç adamın gözlerinden ayıramıyordu. "Aman Allah'ım, ona ne kadar benziyorsunuz," diye mırıldandı. Sanki başka bir alemdeymiş gibiydi. Kadınsal bir insiyakla, "Kime benziyor?" diye sordu Selma. Banusel Hanım kafasını çevirip Selma'ya bakmadı bile. Gözlerini Selim'den ayırmıyordu. "Muhtarla zorunuz ne? Bir alıp veremediğiniz mi var? Para meselesi mi? Yoksa her zaman yaptığı gibi bir oyununa mı geldiniz?" Selim nihayet, "Kızımı kaçırdı," diyebildi. Banusel Hanım'ın gözleri kısıldı. "Kızını mı kaçırdı?" Sesi şaşkın ve üzüntülüydü. Fakat odada sadece Selim varmış gibi davranıyor, Selma'nın mevcudiyetine hiç aldırmıyordu. Genç adam, "Evet," diye başını salladı. "Vay alçak, bu kadar rezilleşti mi?" diye sordu. Karı koca birbirlerine baktılar. Kadının tutumuna bir anlam verememişlerdi. "Şimdi anlıyorum bahçedeki gizli gizli konuşmalarınızı," dedi. "Camı kırıp kilerden içeriye girişinizi de gördüm. Nöbetçilerden kaçışınızı da. Demek çocuğunuzu kaçırdı ha?" "Yapar. Evet yapar. O her kötülüğü yapar." Kadın bir an durdu, düşünür gibi dalgınlaştı. "Sanırım bu kez yalnız değil, yardımcıları da var. Ne idüğü belirsiz birkaç Alman, öyle değil mi?" Neler olduğunu anlayamayan Selim sesini çıkarmadı. Kadın kendi kendine konuşmaya devam etti. Şimdi nazarlarını Selim'den çevirmiş, dalgın dalgın boşluğa bakıyordu. "Biri iki gecedir burada kalıyor. O sadist gönlümlü manyak ise sık sık gelir oldu. Ondan nefret ediyorum hele. Hele elimi öpmesinden." Kadın sanki eli kirlenmiş gibi ani bir hareketle parmaklarını şifon sabahlığının eteğiyle ovuşturarak silmeye başladı. "Ya bu akşam yemeğe gelen? O da bir garip. O bir homoseksüel değil mi Esat?" Banusel Hanım konuştukça kesif bir viski kokusu etrafa yayılıyordu. Kadının sarhoş olduğu ve kocasından nefret ettiği belliydi. Ama aldığı alkol yüzünden insanları tanımakta zorlanıyordu zahir. Zira Selim kendisine Esat diye hitap ettiğini duymuştu. "Acaba ben mi yanlış işittim?" diye kadının yüzüne baktı.